Ayrım 18. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 260. Koğuşu cinler bastı. Koğuştakiler Kristin romanının korku dolu sayfalarının etkisini daha üzerlerinden atamamışlardı. Bir gece yarısı Ahmet'in yatağından görülmemiş bir halle fırladığını gördüler. Ahmet okudu romandan etkilenmişti de karabasan mı basmıştı yoksa? Hepsi ayaklanmıştı mazgaldan bakan nöbetçiye rağmen. Uyananlar hemen Ahmet'in başına toplandılar ve onu tutmaya çalıştılar ama zapt edemiyorlardı. Ne olmuştu Ahmet'e böyle? 7-8 kişi ellerini kollarını tutmaya çalışıyor ama baş edemiyorlardı. Ne oluyor lan? Komutanım, arkadaş hastalandı galiba. Ne var, ne olmuş? Bilmiyoruz komutanım. Gece yarısı doktora çıkarmanın imkanı yoktu. O geceyi Ahmet'in başında bekleyerek geçirdiler. Sabah kahvaltısından sonra gardiyan kapıyı açtı ve Ahmet'i alıp götürdüler. Yarım saat sonra geldiğinde yarı baygın bir şekildeydi. Bir hafta her gün Ahmet'in bağırış çağrışlarıyla sarsıldılar. Kerim çok sevdi Ahmet'in. Bu durumuna dayanamıyordu. Neydi hastalığı? Abi, sarı hastası oldu galiba. Bizim mahallede birisi vardı, sarı hastası. Ona benziyor. Ne yapıyorlardı ona peki? Bilmiyorum ki abi. Yalnız, yalnız ne? O sarı hastasının ağzından köpük geliyordu. Ahmet'te yok ki böyle bir şey. Ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteydiler. Her gün doktora çıkarılıyor, iğne yaptırıyorlardı. Kalçası kalbura dönmüştü. Bir sabah kalktı, olduğu yere oturdu Ahmet. Ama bakışları değişmişti. Yanındakiler korktular bakışlarından. Hemen Kerim'i çağırdılar. Kerim abi koş. Ne oldu? Kerim Ahmet'in gözlerini görünce ürktü. Yanına sokuldu. Bakışları Ahmet'in kaç yıldır gördükleri bakışları değildi. Bir haftadır hiç konuşmayan Ahmet konuşmaya başladı. Cin suresi. Ey Muhammed, de ki bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya illeten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseye asla ortak koşmayacağız. Çabuk meali getirin. Herkes heyecanlanmıştı. Hemen Kur'an mealini getirdiler. Cin suresini bulmaya çalışıyorlardı. Ahmet onları beklemeden devam ediyordu. Çabuk olun ya. Durun, aceleden bulamıyorum ya. Arkada Filistin'de yazar. Tamam, buldum. Ahmet bir meal hafızıymış gibi kelime değil harf atlamadan ve gözleri karşıya bakarak okuyordu. Ahmet Kur'an'ı yüzünden zor okuyan birisiydi. Belki de hayatında Cin suresi mealini hiç okumamış birisiydi. Hayretle takip etmeye başladılar. Doğrusu Rabbinizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltemeyeceğini sanmışlardı. Aman Allah'ım, bu nasıl bir şeydi böyle? Ahmet biraz sonra durdu. Herkes birbirine bakıyordu ve korktuklarını fark ettiler. Çünkü meali okuyan Ahmet değildi. Başka bir sesti. Ahmet'in sesi değildi. Bu kesindi. Ama korkudan kimse birbirine bu gerçeği söyleyemiyordu. Ahmet gevşedi. Yana uzanıp yattı. Koğuşu boşalt lan. Yine zulüm sayfalarından bir sayfaydı. Havalandırmaya çıktılar. Copların eşliğinde güya eğitim yaptılar. Kimse baldırlarına inen copları aldırmıyor. Hasta diye kırmızı kart takılmış ve havalandırmaya çıkarılmayı koğuşta bırakılmış Ahmet'i düşünüyorlardı. Tek başına ne yapıyordu acaba? Birbirleriyle hiç konuşmadılar ama hepsi de cinleri düşünmeye başladılar. Tekrar koğuşa geldiklerinde Ahmet'i sağlam görünce rahatladılar. Birbirleri uğruna canlarını feda edebilecek kadar arkadaş düşkünü ülkücülerdi bunlar. Demek Kur'an'da cinlerle ilgili sure mi vardı ya? Ben de hiç düşünmemiştim onu. Yahu arkadaş, mealde okuduk ama böyle düşünmemiştik ki hiç. Demek yaşamak başka, okumak başkaymış. Ne yapacağız peki? Cinlerle ilgili ne yapmak lazım bilen var mı? İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorlardı ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hemen ellerindeki dua kitaplarını karıştırmaya başladılar. Bir anda Ahmet bağırmaya başladı. Kerim abi, geldiler, geldiler. Kim geldi Ahmet? Geldiler, geldiler. Allah'ım yardım et. Kerim mamakta ilk kez ağlıyordu. Çok sevdiği bir arkadaşın yardım edememenin çaresizliği de bu. Ahmet hemen ezbere bildiği Yasin'i okumaya başladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim. Ahmet sakinleşti. Uzandı. Kendi yatağını götürüp yatırdılar. Mahkemeye gittiklerinde diğer koğuştaki arkadaşlarına durumu anlatıp çare aradılar, bulamadılar. Ahmet'in yastığının altına dua kitaplarını koyuyorlardı, çare olur mu diye, ama fayda yoktu. Kerim abi yetiş, geldiler, yetiş. Kerim yerinden fırladı, Ahmet'e Yasin okumaya başladı. Ahmet yine rahatlamıştı. Ahmet her gün en az bir kere saldırıya uğruyordu. Kurtulmak için çırpınıyor, en az 7-8 kişi onu tutmaya çalışıyor ama güçleri yetmiyordu. Ahmet çırpınıyor, çırpınıyordu. Yine bir gün Ahmet konuşmaya başladı. Hayır, hayır, Ahmet değil, başkası konuşuyordu onun bedeninde. Çok yakın bir zamanda ülkücüler olarak tüm Türk dünyasının lideri olacak, dünyaya hükmedeceksiniz. Ses öyle ciddi söylemişti ki bunu inanmamak imkansızdı. Şaşkındılar. Ne yani? Neydi şimdi bu? Şok üstüne şok yaşıyorlardı. İlk mahkemede arkadaşlarına anlattılar. Zaten ümit, ekmekleri, aşları olmuş ülkücülere bu ne acayip bir müjdeydi böyle. Tüm Mamak'ta yankılandı bu haber. Koğuştaki herkes artık Ahmet'i takip eder oldular. Ahmet saldırılara uğramaya devam ediyordu. Kerim abi yetiş, geldiler. Kerim koşuyor, Yasin okuyor ama onu saldırılardan kurtaramıyordu. Bir gün Kerim onu korumak için yanındayken Ahmet kalktı, ranzada olduğu yerde oturdu. Sanki etrafında birileri varmış gibi saygılı davranıyordu. Sanki ona bir şeyler söyleyen birisi vardı ve onu dinliyordu. Belli ki o saldıranlardan değildi bu. Ahmet Kerim'e dönerek, "Beni sakallı kurtarıyor abi," dedi. "Kim sakallı Ahmet?" Günlerce sorup soruşturdular. Çevresinde sakallı birisi var mıydı Ahmet'in? Ülkücülerden sakallı olan olmazdı. Ahmet'in cürümlerinden sordular. Akrabalarından veya mahallelerinden böyle sakallı birisi var mıydı? Ahmet onu mu hatırlıyor da konuşuyordu acaba? Ama böyle birisini bulamadılar. Hepsi cinlerin getirdiği ülkücüler yakında dünyaya hakim olacaklar müjdesini konuşuyorlardı. Elbet haklılıkları çıkacak ve yeni bir dünya başlayacaktı onlar için. Cin suresini ezbere okuduklarına göre bu çok müthiş bir manevi haldi. Demek maneviyatta destekleneceklerdi. Ahmet bir öğle yemeğinden sonra yine aynı hali aldı. Gözleri değişti, ses tonu değişti, müjdeyi veren o ses yine konuşmaya başladı. Hepsi yalandı, size şaka yaptık, yok öyle bir şey. Şok, şok, şok. Cinler resmen dalga geçiyorlardı. O günden sonra sık sık geldiler, değişik haberler getirdiler ama artık kimse inanmıyordu. Cinler resmen koğuşu baskı altına almışlardı. Ahmet'in bedeninde geliyor ve olur olmaz saldırıyorlardı. Çünkü sadece Ahmet değil, hepsi korkuyla karışık etkileniyorlardı. Ahmet bir gün yine saldırıya uğramıştı ama bu sefer bir şey yapmaya girişiyor, elbiselerinden kurtulmaya çalışıyordu. Arkadaşlar hemen onun üzerindeki elbiseleri çıkarmaya başladılar. Sadece iç çamaşırıyla kalınca rahatladı Ahmet. Bu elbiselerde bir şey var arkadaş. Kimi gömleğini, kimi pantolonunu aramaya başladılar. Bir şey yok kardeş. Durun hele, elime bir şey takıldı. Nerede, ne var? Pantolonun kemerinin arasında bir sertlik vardı. Hemen kemer yerinin dikişlerini koparıp açtılar. Burada bir kağıt var. Açtılar ama okuyamadılar. Garip garip harfler ve işaretler olan bir kağıt katlanıp konmuştu. Büyü falan olmasın bu? Büyü böyle mi ki? Hiçbirisi cinmiş, büyüymüş bilmiyorlardı ki. Kendi elbiselerini giydirmeyin arkadaşlar. Herkes bir şeyler versin Ahmet'e, onları giydirelim. Herkes bir şeyler verdi. Kerim de annesinin kendisi için ördüğü yeşil kazağı Ahmet'e giydirdi. Ahmet o kazağı üzerinden hiç çıkarmadı. Kerim annesinin o kazağı dualarla ördüğünü anladı. Ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Kağıdı yırtıp atalım. Çöpe atılır mı ki bu? Yok yok, tehlikeli olabilir. Ne yapacağız o zaman? En iyisi yakalım arkadaşlar. İki kişi mutfak bölümündeki lavaboların oraya gittiler. Kerim de Ahmet'in yanına oturdu. Ahmet bir anda bağırmaya başladı. Yanıyor, yanıyor. O arada cinlerle ilgili kitaplar istemişlerdi dışarıdan. Herkes merakla okuyordu. Ruh ile psişik bir ilişkiye geçiyorlar ve kendi sesiyle konuşuyor, şekilleri var. Ateşin dumanından latif varlıklar olduğu için göremiyoruz. İnsan siması gibi olanlar var. Cinler kavim, kavim oluyormuş. Mesela su cinleri bile varmış. Cinlere bulaşmamak için çok dikkatli olmak gerekirmiş. Mesela tuvaleti ve benzeri yerlere kaynar su dökünce yanarlarmış ve senden intikam almaya gelirlermiş. Kerim ninesinin kaynar suyu dökerken Bismillah deyişini hatırladı. Banyoda çıplak olmamak gerekirmiş. Bir insanı 40 melek korurmuş ama melekler tuvalet ve banyo gibi yerlere girmedikleri için oralarda savunmasız kalan insanın dikkatli olması gerekirmiş. Savunmasız insana cinler daha çabuk musallat olurlarmış. Bu yüzden tuvalette konuşursan cinlerin tasallutuna uğrayabilirsin diyordu kitap. Kerim okuduğu kitabın sayfalarını meraktan hızla çevirmeye başladı. Banyoda çıplak olmamak gerek. Bir insan kollarını açtığı zaman kendi boyu kadar eder. O kadarlık bir dar alana gelemezmiş cinler. O yüzden banyo yaptığın yer eğer böyle küçükse problem yok. Çıplak olsan da gelemiyorlar. Ama geniş bir yer ise yıkandığın yer ve çıplak olursan cinlerin tasallutuna uğrama ihtimalin var. Meleklerin gıdası güzel kokular, cinlerin gıdası ise kötü kokulardı. Bu yüzden yaşadığın yeri tertemiz ve güzel kokularla donatmalı ve kötü kokulardan arındırmalıydı. Aşırı şehvet, aşırı nefret, aşırı kızgınlık veya tam bir zikir halinde yükselirken birden günah işleyerek aşağılara düşmek veya hayvanlara eziyet ve işkence yapmak cinlerin fırsat kolladığı zamanlar. Böyle hallerde hemen o kişinin ruhuyla psikik irtibata geçiyor ve hakim olmaya çalışıyorlar. Peki onlardan korunmak için ne yapmalıydı? İşte can alıcı sorunun cevabı. Felak ve Nas surelerini okumak, banyoda örtünmek veya dar olan duşa kabine girmek, tuvalette konuşmamak. Sevgili Peygamberimiz her yatağa girişinde, her sokağa çıkışında Felak ve Nas surelerini okur. Rabbine sığınır ve sadece Rabbine güvenirdi. Kerim iç geçirdi. Biz ne yapıyormuşuz ya dedi birden. Ne oldu Kerim? Ne olmadı ki, biz sanki her şeye gücümüz yetecekmiş gibi kendimize güveniyor ve umursamazca Felak ve Nas surelerini okumuyoruz. Her gün bizi bekleyen tehlikelerin karşısında Peygamberimizden daha mı güçlüyüz ki böyle gafletle yaşıyoruz? Kağıdın yakıldığından hiç haberi olmayan Ahmet sanki görüyordu ya da birileri yanıyordu o kağıt yakılırken. Yine Sara hastası gibi titremeye başlayan Ahmet bağırmaya başladı. Geldiler, geldiler. Kim geldi Ahmet'im? İçimdeler. Görüyor musun? Evet, küçük küçükler, görüyorum. Biraz sonra sanki birileri onları kovalamış gibi rahatladı. Ne oldu Ahmet? O geldi, kurtardı. Kim geldi? Sakallı. Sakallı kim Ahmet? Sürekli Ahmet'i kurtaran o sakallı kimdi? Hepsi meraktan çatlayacaklardı. Ahmet'in gözleri değişti. Hepimizde olan 4-5 parmak kalınlığındaki savcılık iddianamesini eline aldı. Karşıya bakarak eliyle hızla çevirmeye başladı. Herkes meraktan çatlayacaktı. Sakallıyı mı gösterecekti Ahmet yoksa? Bu iddianamede sakallı kim olabilirdi ki? Sanıkların hiçbiri sakallı değildi ki. Çevirdi çevirdi, birden sol sayfanın üst tarafındaki bir ismin üzerine parmağını koyarak "İşte beni kurtaran sakallı bu Kerim abi" dedi. Gözler iddianamedeki o isme kaydı. Birbirlerine bakıyorlardı. Olacak şey değildi. İnanmakta zorlandılar ama bir gerçekti. Abdülhakim. Aman Allah'ım, Abdülhakim Arvasi Hazretleri. 21. Sanık Seyyid Ahmet Arvasi Abdülhakimoğlu, 1934'te Cevahir'den doğma, Van ili Yukarı Nurşin Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Ahmet elini buradaki Abdülhakim isminin tam üzerine koyarak "Beni kurtaran sakallı bu" diyordu. Herkes şok yaşıyordu. Ahmet'i kurtarmak için gelip cinleri kovalayan oydu demek ki. İnanacaklar mıydı şimdi buna? İnanmaktan öteydi bu. Kitaplarda okudukları bir menkıbe değildi. Bizzat yaşadıkları bir gerçekti. Ahmet bir ay kadar yaşadığı bu acı olayı üzerinden atmaya başlamıştı. Üzerindeki o yeşil kazağı hiç çıkarmadan. Kerim elinden kalemi bıraktı. "Bir çay getirsene" diyecekti ki yanı başına konan çayı görünce tebessüm etti. Romanın okuyucuları Kerim'in kimle evlendiğini merak ediyorlardı. Güldü eşi. "Yazayım mı senin kim olduğunu?" "Roman bu, merak ederler. Gençken Huzur Sokağı romanından nasıl etkilendiğini yazayım hiç olmazsa. Beni karıştırma, senin duyguların zaten güzel. Seninle güzelleşti duygularım. Neresine geldin romanı, neyi yazıyorsun?" "Allah'a sığınmayı, sadece Allah'a güvenmeyi. Her zamanki gibi bu zorlu mücadele yolunda eşine hep destek veren, sevdiği, eline üstadın hatıralarını içeren bir kitabı alıp Kerim'e. Bak, beni çok etkileyen bir hatırasını okuyayım sana" dedi. "Allah'a teslimiyetle ilgili değil mi?" "Çünkü bana şimdi o lazım. Bu bölümü nasıl noktalayayım diye düşünüyorum." "Elbette. Üstad Şamlı Hafız Tevfik abiye risale yazdırıyor. O sırada yağmur başlıyor. Üstad yanında taşıdığı yazıya yağmur damlaları değmesin diye şemsiyesini açıyor. Yağmur şiddetlenince yazının bozulacağından endişe edip buluta dönerek diyor ki, "Mübarek, görmüyor musun? Vazifemizi yapıyoruz. Müsaade et de devam edelim." O an sadece onların olduğu yere yağmur yağmamaya başlıyor. Hafız Tevfik abi bu durumdan korkup ayrılmak istiyor. "Nereye gidiyorsun?" "Ben senden korktum. Baksana, sadece bizim üzerimize yağmur yağmıyor." "Bulut vazifeli olduğu gibi biz de vazifeliyiz. Bunda korkulacak, şaşılacak bir şey yok. Biz de onun kuluyuz. Bulut da onun kulu, kölesi. Gel, biz işimize devam edelim. Allah'a teslim olmak bu işte." "Teşekkür ederim. Bu yeter idrak etmek için." Kerim, mamağa tekrar dönmek için eşine bakar, anlayışlı eşi, romanını yazması için onu yalnız bırakıp odadan dışarı çıkar. Bir hafta konuşulan geçmiş olsun. Mektubu katladı, zarfa koydu, zarfın ağzını yapıştırmadan içeriye doğru kıvırdı. Çünkü kapalı gönderemezlerdi. Kontrol edilmeliydi mektuplar. Kerim! Cengaverliği ile tanınan İsmail yatağına uzanmış, yanına Kerim'i çağırmaktaydı. Yanına gitti. Buna siper ol görmesinler. Ne oldu İsmail? Sorma. Neyin var? Taş düşürüyorum. Kerim, İsmail'e komünistler onu ağlarken görmesinler diye siper oldu. İsmail ağlıyordu. Böbreklerinde taş varmış, taş düşürüyormuş. Hayretler içinde kaldı. Yiğit İsmail ağlatacak kadar şiddetli miydi bu taş düşürmek? İsmail aylarca çekti bu acıyı ve mamakta çare yoktu. Doktor hastaneye sevk edilmesi gereken İsmail'e ağrı kesici vermekten başka bir şey yapmıyordu veya yapamıyordu. İzin yoktu. Taş düşüresi zalimler. Bu sefer ağrılar Kerim'i bulmuştu. Dişi öyle sızlıyordu ki dayanamaz hale geliyordu. O zaman öğrendi diş ağrısı kabir azabına denk sözünü. Ramazan olduğu için orucuna zarar gelmesin diye bayrama kadar bekledi. Bayramda da ne bayramdı ya. Mamak'ta tek bayram vardı, tahliye olmak. Solcular habire tahliye oluyorlardı ama ülkücülerin yargılandıkları ceza maddesi değiştirilmiş, 313'ten yargılanmaya başlamışlardı. Önce sevindiler, devleti yıkmaktan yargılanmayacaklarını, ama bu onların kabusu olacaktı da haberleri yoktu. Solcular 15 cinayetten bile yargılansalar, 154. maddeden yargılandıkları için tek ceza alıp tahliye olacaklardı ama bir ülkücü 3 suçtan yargılansa hepsinden ayrı ayrı ceza alacağı için ceza katlandıkça katlanacak ve dışarı çıkmalarının imkanı kalmayacaktı. Bayram sonrası dişçiye çıkmak için ismini yazdırdı. Haftalarca çektiği acıdan sonra ismi okundu. Dişe gidecekler çıksın lan. B bloktaki dişçiye gittiler. Diş hekimi Asteğmen'in odasına alındılar. 4 kişiydiler. Konuşmak yasaktı. Hekim hepsine sırayla uyuşturucu birer iğne yaptı. Sıradan koltuğa alıp dişlerini çekmeye başladı. Kerim'in yanında oturan solcu tutuklu bir anda oturduğu yerden yere kapaklandı. Bayılmıştı. Hekim telaşlandı. Kolonyaydı galiba. Yüzünü ovuşturdular. Kendine getirdiler. Hekim bayılan tutukluya dönerek "Daha önce hiç dişini çektiler mi senin?" dedi. "Çocukken." "Senin dişini çekmem ben." "Komutanım çok ağrıyor." "Bak aslanım, senin çocukluktan beri üzerinden atamadığın korkuya ben şimdi bir şey yapamam. Burası hastane değil. Bir şey olsa müdahale edecek uzman doktor yok. Senin sorumluluğunu taşıyamam." Raftan içi çekilmiş dişlerle dolu bir kavanozu alıp "Şimdi koğuşuna gideceksin. Dişini çektiğim arkadaşlarına beni soracaksın. Bak bu kavanozdaki tüm dişleri ben çektim. Kimseye bir şey olmadı. Sen şimdi git. Bana iyice güvendiğinde tekrar gel. Sıradaki sen gel." Kerim ilk kez dişini çektirecekti. Bu manzara karşısında iyice ürkmüştü ama belli etmiyordu. Çare yoktu. Gidip koltuğa oturdu. Azı dişiydi ağrıyan. Hekim o kadar çok uğraştı ki Kerim de hekim de ter içinde kaldılar. Sonunda dişi çekip çıkardı parçalayarak da olsa. Bitmişti ama Kerim de bitmişti. Hekim Kerim'e dönerek geçmiş olsun dedi. Aman Allah'ım, bir komutan geçmiş olsun dedi. Mamak'ta tutuklulara geçmiş olsun denir miydi? Koğuşuna döndüğünde ne oldu Kerim, çektiler mi? Bana geçmiş olsun dedi ya. Yok ya, gerçekten mi? Gerçekten. Kerim'in dişini bıraktılar, geçmiş olsun sözünü konuştular bir hafta boyunca inanamayarak. Burası Mamak, burası insanlığın bittiği yer. Burası cehennem. Cehennemde geçmiş olsun denilir miydi hiç? 18. ayrımın sonu, sayfa 273.